İki yaka, iki uç. Tomris uyar.
Ayrım 5.
Alanı geçtiler. Toprak yol başladı. İleride kır kahveleri vardı. Tramvayların uğramadığı duraklarıyla yoksul semtler. Renkler hızla artıyordu. Çocuklara buralara gelmemeleri öğütlenirdi. Renklerin arttığı bölgeye girmemeliydiler. Sonra günahkar çingeneler onları bohçalarına attıkları gibi çadırlarına kaçırırlardı. Attıkları her adımla yoksulluk biraz daha artıyordu. Çift katlı, bakımsız ahşap evlere gelmişlerdi artık. Kadınlar testilerle, güğümlerle çeşme başına doluşmuşlardı. Burunları yara içinde, yarı çıplak çocuklar, ürkek gözlerle iki yabancıyı süzüyorlardı. Küçük kız kukuletesini çıkardı. Dede, pencerede duran kadınlardan birine adres sordu. Selanikli Ahmet Bey'in kızı mı? Dedi kadın. Sonra önünde çöp bidonları duran bir evi gösterdi. Asıl şey, dedi dede kapıda, Bahriye'nin saçlarını kökünden kesmişler. Biliyorsun bakımı çok güçtü. Fitna teyze yok mu, dedi? Yok. Yataktaki cılız, yüzü kara sarı, başı Yemenili kadın herhangi bir hasta kadındı. Bahriye Hanım değil. Onların girdiğini duyunca başını güçlükle kapıya doğru çevirdi. Sağ ol Vamık Efendi, dedi dede. Eksik olma. Hoş geldiniz. Yorma kendini Bahriye, dedi dede. Sesi titriyordu. Geçin şöyle, şurada bir iskemle, biz buluruz, konuşma sen. Yoğun bir sessizliğe girdiler. Üçünün de ayrı ayrıydı sessizliği. Bahriye Hanım inliyor, yüreğini sıkı sıkı bastırıp kaçmaya çalışan bir şeyleri yerine yerleştirmeye çabalıyordu. Gözlerinin içine kadar sararmıştı yüzü, bitkindi. Dede gözlerini yerden ayırmıyordu. Sanki sonsuza kadar böyle suskun oturabilirdi burada. Yaşadığı sürece ertelediği, kaçındığı, yadırgı bir duygu amansızca yapışmıştı yakasına. Konuşmak için çok geçti artık. Küçük kız sonradan yaşamına türlü renklerle, olaylarla yeniden katılacak, yeni yorumlar kazanacak bu anları kavramaya çabalıyordu yalnızca. Sonradan adlarını bulabildiği bu duyguları o gün sözsüz yaşıyordu. Dedenin bir zamanlar genç, yakışıklı bir erkek olduğunu, onun azıcık alaycı, azıcık küstah, çapkın bakışları bu tutucu kadına işlememişti besbelli. Tersine bu adama saygı duyuyordu, güveniyordu. Kocası öldüğü gün ilk onu çağırmıştı yanına. Bu delişmen, uçarı erkekten hiç hoşlanmamıştım baştan. Neydi o pastane pastane dolaşmalar, torunu yanına katıp sinemalara gitmeler, karısını aldattığını da söylerlerdi. Doğrudur ama ölümle her yüz yüze gelişimde yanımda olsun istedim nedense. Rıfat öldüğü gün de konuşmadık. Eski evde oturuyorduk. Ölümün sıcaklığı vardı daha odalarda. Bahriye'nin yüzü kıpkırmızıydı, ağlıyordu. Ancak benim yanımda ağlayabileceğini biliyordum. Rıfat'ı ne kadar sevdiğini benim yanımda daha iyi duyabiliyordu. Yo, dedi. O kadar da yalın bir duygu yüklü değildi sanıyorum. Çapraşıktı. Belki dilim dolu bu erkekte hemen oracıkta ölünün odasının yanı başında sevişmeyi, ölümün ve yalnızlığın karanlığını üstümden atmayı kurmuştu. Bedeninin hiç tanımadığı özelliklerini kavrasaydı ölüme yenilmemeyi, yaşama kafa tutmayı da öğrenebilirdi. O güzelim saçlarını bir kerecik olsun çıplak memelerinin üstüne dökmeyi becerebilirdi. Kendi olurdu. Ama seveceğim bir erkeğin karısı olması dışında var olamadı. Korkularına yenildi. Bir tabağın, bir kilimin güzelliğini bütünlemekten öteye gidemedi. Yiten bir servetin son ve en değerli bir parçası olarak kaldı. Şimdi yoksulluğunu, ilk gençliğini, baba evini paylaşmak istiyor sevdiğiyle. Dede bu düşünce zincirini bir yerden yakalamıştı nasılsa. ''Sana iyi bakıyorlar mı Bahriye?'' diye sordu ansızın. Sesi anlatılmaz bir acıyla yüklüydü. ''Bakıyorlar Vamık Efendi, bakıyorlar. Yine de ölüyorum galiba.'' ''Ne ölmesi?'' diye haykırdı dede. Zorla bir kahkaha attı. ''Sen kalkar kalkmaz bir pastaneye gideceğiz birlikte. Ama sen pastane sevmezsin. Yeni açılan otele gideriz. Bir cuma günü çay içeriz seninle.'' ''Söz ama, kalkınca götüreceksin beni, değil mi Vamık Efendi? Hiç otele falan gitmedim ben. Saçlarım da o güne kadar uzar belki, başımı açabilirim.'' Dışarıda sokak günlük yaşamını sürdürüyordu. Bahriye Hanım kulağında bir ut sesiyle sağır bir uykuya dalmıştı. İnsan saçı kesildi diye ölür mü dedi. Bazıları ölür, bazen ölür. Süt bayı. Şoför Kazım Efendi 3 kere uzun aralarla bastı kornaya. Elinden geldiğince az ses çıkarmaya çalışarak. İlk sanılabileceği gibi bu soğuk, göğü yeni yeni ışıyan kış sonu sobalığında kimse kan uykusundan uyandırmak değildi niyeti. Nedeni bambaşka. Kazım Efendi ta baştan beri bilmediği bir şeyleri ya da artık anlamını, biçimini bile yitirmiş belli bir şeyi ürkütmekten kaçınmıştır. Şu altındaki eski model döküntü Amerikan arabasıyla birlikte yaşlanırken dış dünya karşısında her zaman ürkek, acemi kalmıştı. Birlikte geçirdikleri bunca yıl sonunda arabayla kurduğu ilişki eski karı kocanın ilişkisine döndü. Birbirlerinin alışkanlıklarını kaptılar, birbirlerinde kendi özelliklerini pekiştirdiler. Sevgiden çok alışkanlık, ara sıra sıkıcı gelen bir rahatlık söz konusuydu aralarında. Arabayı ilk tanıdığı günlerde atak bir delikanlıydı Kazım Efendi. Gözü pek bir sürücüydü. Araba da gıcır gıcırdı ama hakkını yemeyelim. O zamanlar bu arabalardan kaç tane var koca kentte? 7-8 mi? Hadi 30-40 diyelim. Yalan olmasın. Doğru, biraz kullanılmış. Yalnız iyi yerlerde. Hiç belli değil. Kısa sürede alışmışlardı birbirlerine. Huylarını kavramışlardı. İkisi de aceleye gelmiyordu. İkisi de yokuşa sürülemezdi. İkisi de titizdiler. Söz gelimi, ortada gözle görülür hiçbir aksaklık yokken, durup dururken stop ederdi Chevrolet. Boğuk sesler çıkarır, duman bırakır, itilse de yerinden kıpırdamazdı. En becerikli ustalar Kazım Efendi'ye koşarlardı o zaman. Sen anlarsın bunun dilinden, gel gözünü seveyim. Bugün de neler çevireceğini, neler kurduğunu bilirim bu meredin. İçime duvar. Lastik mi patlayacak, motor mu kaptırmayacak, anında sezerim. Bir tıkırtıdan belki, belki de yıllardır dinlemeden duyduğum bir sesin yerli yerinde olmayışında. Kazım Efendi sevgiyle okşadı elinin altındaki emektar direksiyonu. Kaç yıllık emek parası, hakkı ödenmez. Chevrolet'in borcu dün bitti daha. Kaç yıl, dile kolay. Dün son taksidi götürmüştü beye. Çepeçevre camlardan giren ışıkta pırıl pırıl, daha insan kokmayan yeni işanına. Camlı bölmeden girip de beyi karşısında gördüğünde bir tuhaf olmuştu doğrusu. Böyle bir adamın eline bugünün parasıyla 2000 lira saymak. Kaç yıl süren bir borcun son taksidi. O para ne ki bugün? Bir zarf getirmeyi akıl etseydi ya, tüh. Anlayışlı adamdı bey, can adamdı. Buyur Kazım Efendi, sıkılma. Geç şöyle demiş, uzatılan tek 500'lükle yüzlükleri göz ucuyla saydıktan sonra cüzdanına özenle yerleştirmişti. Yine beklerim Kazım Efendi. Yani borç bitti diye. Yolun düştükçe buralara uğrarsın. Kazım Efendi hanın kapısında beyin arabasını görmek istemişti. Vefasız çıkmış, sevilen bir dostu yoklamaya gider gibi pır pır atıyordu yüreği. Nasıl bizim Cadillac bakalım, ne durumda? Ama ortalıkta göremedi arabayı. Kahya'ya sordu. Nah şu. Bu bizim Cadillac değil ki, Mercedes bu. Suratsız, tıknaz bir araba. Cadillac uzun boyluydu. Kuyrukları kıvrıktı, gelin gibi süzülürdü. Burnu havadaydı. Zavallı. Demek ondan da gönlü geçmiş beyin, değiştirmiş. Şoförü de elbet. Bay Chevrolet'den bıktığında Kazım Efendi hemen satın almak istemişti arabayı. Zaten beyin yanında çalışmayacaktı artık. Kurumlu, nazlı Cadillac'a uygun, uzun boylu, tığ gibi acar bir delikanlı işe almıştı bey. Chevrolet konusunda açmıştı, anımsıyordu da. Aman beyim, ben nasıl öderim bu arabanın borcunu? Düşünmesen Kazım Efendi, ödersin. Borç yiğidin kamçısıdır. Sen söz ver yeter. Senet sepet istemez. Bu iyilik gözlerini yaşartmıştı Kazım Efendi'nin. Tazminat istemeden ayrılmıştı işinden. İyi güzel de masraflı arabaydı Chevrolet. Gece gündüz çalışmıştı borcunu ödemek için. Şimdiki aklı olsa hakkını koparır, alır, şöyle az benzin yakan bir araba düşünürdü ama o yıllarda Chevrolet'den başka araba görmüyordu ki gözü. Beylerin, ağaların, mebusların kurulduğu şu arabaya, onlara özgü kayıtsızlığın, dokunulmazlığın, o güzelim tatlımsı, tütün kokularının sindiğini düşünüyordu. Uğur gibi bir şey canım. Arabanın bir zamanlar yaşadığı o zenginlik, o bolluk, kış sabahları için ısıtacaktı. Yoksul evinin önünü şenlendirecekti. Dün son taksidi ödeyip de direksiyonun başına geçtiğinde baktı ki, evet ya, inanılır şey değil. Ne dertlerden, çilelerden sonra inanılacak gibi değil ya, ama öyle işte. Kazım Efendi baktı ki Chevrolet de eskimiş, yaşlanmış kendisiyle birlikte. Sağ arka kapının kolu yenilenmek istiyor. Sileceklerden biri kırık. Kül tablası yerinde oturmuyor. Döşemede cigara yanıkları var yer yer. Hani ilk taksidi verdiği gün arka cama astığı köpek var ya, o bile kafasını keyifle sallamıyor eskisi gibi. Tozlanmış. Bir tutukluk gelmiş hayvana. Kazım Efendi kornaya basayım mı basmayayım mı diye düşünürken karanlık sabahın ezikliği çökmüştü üstüne. Direksiyonu tutan ellerine gitti gözü. Boğumları şiş şişti parmaklarının bileğinde, saatin çevresindeki siyah kıllar aklaşmıştı. Çilli, kavruk, ihtiyar eli bildiğimiz. Yıllar geçti be Chevrolet, yorulduk birbirimizi beklemekten. Son günlerinde gözden çıkarılıp arabacılara satılmış, tayını iki torba samana inmiş, tımarsız yarış atlarına döndün. Kusura bakma. Öğrenci taksiciliğinden başka bir iş paklamaz artık bizi. O da eski şoförüm diye güveniyorlar. Çocuklarını teslim ediyorlar. Zengin, nazlı olanlar bunlar. Bak şuracıktaki liseye gitmezler de ta nerelere götürür sabahları. İyi okusunlar, adam olsunlar diye. Sınıflarını geçince babaları bir arabaya çeker altlarına. Şöyle oyuncak gibi bir şey. Çarpsa keseye zarar vermeyecek cinsten. Murat mı, Anadolu mu artık? Şimdiden hevesliler, elleri yatkın. Ama ne kadar diretseler vermem direksiyonu, bilirsin. Anaları babaları da bu yüzden güveniyorlar ya bana. Hem seni anlamaz bunlar, dilini bilmez. Hurda, battal araba diyorlar. Sat bunu, yenisini al. Bilmez bunlar. Oğlanlar geliyorlardı galiba. Camdan uzandı Kazım Efendi. Kömür, mazot, pus yüklü rüzgar ihtiyaç yerlerine doldu. Öksürdü. Balgam boğazında halkalanıp soluğunu tıkadı. Öksürdü yine. Kornaya bastı. Tık nefes bir ses çıkardı Şavruli. Kazım amca merhaba diye sesleniyordu Sütçü Ahmet. Yokuşun tepesinden. Gür sesi hızla yaklaşıyordu. Bisikletli arabasını salıvermiş yokuş aşağı kerata. Gençlik akıyor işte, kaynıyor. 30'unda daha. Sessiz havada arabadaki süt güğümlerinin birbirine değmesinden çıkan hafif tıngırtı. İçlerindeki ılık, akışkan sütün, demin sağılmış taze sütünde kırtısı bile duyuluyor. Merhaba deli bozuk dedi Kazım Efendi gülerek. Bizim yoğurt hazır mı? Dün söylemiştim ya. Bir kilo mu demiştin Kazım amca? Yok canım ne biri yarım. Gece ayranım için. Uyanıp bir bardak bol tuzlu ayran içtim mi Ahmet oğlum? Günün yorgunluğunu unutuyorum inan. Gıcığı da anında kesiyor onun için. Senin yoğurtla bir başka oluyormuş ayran. Yengen öyle diyor. Yoksa ben başka yerden... Demeyecektim bunu. Utancın tatlı kızarıklığı yayıldı Ahmet'in yüzüne. Eksik olmasın yenge. Kınalının sütü bu. Senin bildiğin inek hani yağlıdır. Öğlene hazır olur. Kaygılanma amca. Yoğurtları öğlen dağıtıyorum. Anca oluyor. Sen ikinci posta öğrencileri dağıt, yoğurdunu alıverirsin biz Ahmet. Ahmet renkli bir sevinç yumağı gibi çözülerek indi yokuştan. Sütçü! Günün yavaş yavaş rengini, kokusunu buluyordu. Bir perşembe oluyordu. Birazdan yollar dolar. Turuncu, acı yeşil spor arabalardan, ciddi Renault'lardan geçilmez olur sokaklar. Özel ilkokulların kaptı kaçtıları, gürbüz, gergin tenli, soğuk yanaklı, renk renk çoraplar giymiş, renk renk beslenme torbaları taşıyan çocukları okullarına yetiştirilirler. Çocukların ağızlarında kahvaltıdan kalan ekmek kırıntıları, dudaklarının kıyısında reklamlı süt ve tereyağı bulaşığı ve kollarında hep sümük lekeleri. Eşek tıraşı olmuş iki küçük oğlan, kocaman çantaları ellerinde, gözlerini yolun taşlarına dikmiş, iki yetişkin adam gibi yürüyorlar. Okula ancak yetişirler. Kaptı kaçtılardan el sallıyor arkadaşları, bakmıyorlar. Sabahın erken saatlerine özgü kısık konuşmalar arasında bu yolu birlikte yürüdüklerini, hep birlikte yürüyeceklerini kavruyorlar. Saat 8'e çeyrek kala durakta olur sütçü kadın. Kazım Efendi'nin liselileri ekmekçi kadın, elmacı kadın der ona. Sütçü kadın da hep renkli şeyler giyer. Onun renkleri bambaşkadır ama. Evindeki bütün artmış yünleri, eskiyip de sökülmüş hırkaları değerlendirmeyi bilir o. Ustalıkla alacalar yaratır. Yıllar önceden kalma bir çorabın yününü sırtının tam ortasında duymak onu ısıtır. Yanında da kızı vardır hep, okula götürüyor herhalde. Kız incecik sapının taşıyamadığı kadar fışkırmış bir papatyayı andırır sapsarı kafasıyla. Bacakları da azıcık çarpık olmasa çok güzel çocuk. Birlikte kaldırımın kenarında durur, sabırla karşıya geçmeyi beklerler. Kadın süt şişelerini taşıdığı tahta kutuyu vermez kızına. Bırakır o zıplasın gönlünce, seyitsin, seksin ardı sıra. Kazım Efendi onlara hep bir merhaba demek istemiştir kaç yıldır. Önceleri yakışık almaz diye düşünmüştü. Şimdi de gecikti işte, söylenmez artık. Yıllardır Tanrı'nın günü 8'e tam çeyrek kala durakta görür onu. Hiç sektirmez. Pazarları bile kurumun sütlerini dağıtır. Eli öpülecek kadın. Kocasını bilir miyim acaba? Bir keresinde hiç unutmuyor Kazım Efendi. Arkada oturan gözlüklü, liseli olan onlara bakıp ''Ya düpedüz Cervez'e nana bunlar'' demişti. ''Kıza bak kıza, memeleri seçiliyor önlüğün altında, daha bu yaşta. Büyüyünce de ya dönsüz olur ya orospu.'' Demişti de Kazım Efendi yaşamı boyunca ilk kere dönüp ters ters bakmıştı müşterisine. Ne dediğini anlayamamıştı aslında. Gavur kadınların adları herhalde. Ama kadına saygısızlık edilmez, isterse gavur olsun. Yoksa bir zaman bir dansöz nana vardı. ''Onu mu?'' dedi bu oğlan. ''Ezanla uyanan bu fukaraya mı?'' dedi. Karanlığın içinden usulca yükselmişti ses. Karanlık kadar sinsiydi, kaygandı. Önce aşağıdan almıştı, acındırmıştı, yaltaklanmıştı. Sonra yükseldi, yükseldi. Bir tek düzelikte kimliğini buldu. İnişsiz çıkışsızdı artık, düpedüzdü. Çağırıyordu, bildiriyordu, buyuruyordu. Bir önceki seslenişinden, geceden devraldığı eksikliği, köhneliği yeni doğan güne getirip bırakıyordu. Karartıyordu. Onun iki seslenişi arasında yaşanmış şeyler sanki hiç yaşanmamıştı aslında. Ondan başka her şey düşseldi, gereksizdi. Hiçbir konuda söz verilmiyor, vermediği sözleri geriye de almıyordu. Yüzyıllardan bu yana dünyanın sıcak iklimli bölgelerinde insanları uykularından uğratan, kanlı savaşlarda, çöllerde, salgınlarda bile tepelerinden eksilmeyen, hiç ama hiç yumuşamayan, acımayan, günü gönlünce bölen, günü ufalayan, tek düzeliğini her keresinde sağlama aldığından, her keresinde daha abartılmış, daha ürkünç gelen zorbalığıyla koşullarını sıraladı. Köpeğini çağıran bir sahibin her zamankinden daha tiz çıkan, nesnel ve anlamsız sesiyle gözünü bağladı. Karanlığın içinde yitti sonra. Havada uzun bir soluk kaldı. Gün ışıyordu. Perşembe.
Ayrım sonu.